Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin bir başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürt'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. RSFM frekanslarında ve YouTube'da fotoğrafın tamamında birlikteyiz. Geçen hafta bir grup dostumuzla bir özel bir yemekte beraber olduğum için sizden bir kez daha önceden gecikmeli bir özür dilemiş olayım. Ama bu hafta yoğunduk. Hem gündem yoğun hem konuklarım harika diyebileceğim isimler ard arda. Hızlıca birkaç manşet. Cumhuriyet'in manşetinde ihale oyununda Ensar Türken izi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketinin durak yenileme ve reklam işini 2038'e kadar Bilal Erdoğan'a yakın isme devrettiği ortaya çıktı. Bu seçimden önce yapılan bir ihale. Bunun parası Ensar Vakfı ve Türken Vakfı'na gidiyormuş. Türken Vakfı'nı şöyle bir Google'larsanız New York'ta ve muhtelif yerlerde mesela Muhammed Ali'nin, ünlü boksör Muhammed Ali'nin evinin Amerika'daki satışında göreceksiniz. Bir günün manşeti işçinin payına yoksulluk, açlık ve ölüm düştü. Ve altında rakamlar yer alıyor. Ensar'ın yemeği çocukları zehirledi. İmam Hatip Lisesi yurdunda 38 çocuk yemekten zehirlendi. Pansiyonun yemeği Ensar Vakfı tarafından veriliyor. Vakıf yeniden tartışma konusu, gündem konusu. Belki ileride birazdan döneriz. Vakit kaldıkça da konuşuruz bunları. Ama sevgili Ali Aktaş'ı hiç bekletmeyeyim. Avukat Ali Aktaş. Önce bu Vakıf Bank hisselerinin devri konusunda attığı tweetler ve ona verilen yanıtları konuşacağız. Sonra çok mücadele ettiği KHK mağduriyetleri herhangi bir esneme var mı diye. Bu hafta Ceren'in öldürülmesinin üzerinden belki de adli meseleleri yeniden konuşmamız lazım. Ama yapılması gereken düzenlemeler de sırf bu olay yüzünden bazen bekletilebiliyor. Sevgili Ali Aktaş telefon attığımızda çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok sağ olun efendim. Şimdi biz yayına başlamadan yarım saat kadar önce Sayın Cihan Paçacı yanılmıyorsam ya Halk Bankası ya Vakıf Bankası'nın yöneticiliği görevini de üstlenmişti Tansu Çiller yıllarında. Bir basın toplantısıyla gördükleri sıkıntıyı da anlattı. Öz kaynağı 5 milyar lira eridi dedi. Hisse fiyatı belli noktalara düştü dedi. Bu ben sonra sevgili Nasrullah Ayan'ı da soracağım. İşin para ayağından çok hakikaten vakıf meselesindeki sıkıntıyı bize bir anlatır mısınız? Bunu hukuken yapma hakkı var mı devletin ve bunu durdurabilme şansımız var mı?
Şöyle izah edeyim. 1954 yılında Vakıflar Bankası kuruldu. Bunun %58 hissesi mülhak ve mazrut vakıflar dediğimiz Osmanlı döneminden kalan veya vakıfı kalmayan vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönettiği diğer vakıfların sermayesiyle kurulmuş olan bir vakıf. 2000 yılında zamanın hükümeti bir KHK çıkartarak Vakıf Bank'ı özelleştirmek istedi. O zamanın Fazilet Partisi bunu Anayasa Mahkemesi taşıdı ve özelleştirmeye ilişkin kanun hükmünde kararname iptal ettirdi. Ne zamana kadar? Ta ki AK Parti dönemine geldik. 2013 yılında işte Babacan Erdoğan dönemi, Mehmet Şimşek döneminde onlar yeniden bir düzenleme yaptılar. Bir torba kanunun içerisine, kanunun ismi de ilginçtir, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkındaki kanun. Bu kanunun içine Vakıflar Bankası'ndaki Vakıflar Genel Müdürlüğü hissesinin hazineye devrine imkan veren bir düzenleme getirdiler. CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ama maalesef Anayasa Mahkemesi bu kez 2013 yılında bunu iptal etmedi. Tabii torba kanun öyle bir metinle hazırlanmıştı ki sanki bu iptal edilen vakıflar kanununun ilgili maddesi vakıfların bir kısmı restorasyonlarıyla ilgiliymişçesine bir anlam ifade etti. Ve bu iptal gerçekleşmedi. 2013 yılında Babacan'ın şöyle bir beyanı var. Artık vakıf hisselerinin hazineye devri konusunda bir sorun kalmadı ve çalışma başlatıldı diye. Aslında biz kamuoyu maalesef bu konuya çok geç uyandığımızı itiraf etmem lazım. 24 Aralık 2017'de bir kararname çıkarmışlar ve bu kararnamede Vakıf Bank hisselerinin hazineye nakit olarak hazineye devredildikten sonra nakit olarak ödenmeyip kira sertifikasıyla 5 ayrı uzun vadeli dönemlerde kira sertifikası şeklinde ödenmesine bir hüküm getirmişler. Süreç, hukuki süreç böyle işliyor. Artık hukuken elde kalan yani bir şey kalmadı.
İşin bu noktadan sonra da Anayasa Mahkemesi'ne götürmenin bir anlamı olabilir
yok,
mi?
Yok. Anayasa Mahkemesi süreci zaten geçmiş durumda. Ha. Maalesef o fırsat elden kaçmış durumda. Şu anda bu Türkiye'nin kamuoyu mesela termik santrallere filtre takılması meselesinde olduğu gibi diyelim. Bir kamuoyu baskısının oluşturulması mümkün. Ancak bu şekilde siyasete mücadele edilebilir. İşin ilginç bir yanı var aslında. Şimdi Tayyip Bey, Cumhurbaşkanımız, İmam Hatip Lisesi mezunu. Bu AK Partililerin çoğu işte dindarlık ve muhafazakarlık iddiasındalar. Vakıf malları dediğimiz şey, yani Osmanlı döneminden kalan veya Cumhuriyet dönemi vakıfları olsun fark etmez. Vakfın anlamı şudur. Vakfedilen konuya münhasırdır. Ne kişiye devredilebilir, ne hazineye devredilebilir, ne kamunun herhangi bir kurumuna devredilebilir. Şimdi burada öyle bir şey yapıyorlar ki Vakıflar Bankası gibi bir bankanın önemli bir hissesini hazineye devrediyorlar. Ne yapacaklar sorusu çok önemli. Ne yapacaklarına ilişkin Bakan Albayrak 2020 bütçesini konuşurken 26 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020'de özelleştirme ve halka arz ile bütçe açıklarının kapatılacağını ve finansal destek sağlanacağını söylemiş. 2000 yılından beri de Vakıf Bank'ın özelleştirilmesi konuşulduğuna göre bu iki yollu konuşuluyor. %25'ini halka arz yöntemiyle veyahut da son günlerdeki işte Katar seyahatiyle gündeme gelen hissenin Katar'a satılması, Katarlı bir takım fonlara devredilmesi gibi bazı tartışmalar var. İşin özü şu, 19 yıllık bir süreç ve sonunda Vakıf Bank'ın vakıflar hissesinin bu toprakların belki 1000 yıllık vakıf geleneğinin birikiminin bir biçimde özelleştirilerek veya halka arz yöntemiyle satılacağı bir pozisyon ortaya çıktı ve bunu hiçbir AK Parti itiraz etmiyor. İlginç bir şey daha söyleyeyim size.
Tabii.
Eğer bunu CHP yapmış olsaydı, yani bu vakıf hissesinin hazineye devrini ve özelleştirme yolunun açılmasını mesela CHP yapmış olsaydı, Türkiye'deki dindarlık ve muhafazakarlık iddiasındaki insanlar Sultanahmet Meydanı'nda miting yaparlardı. Bu, yani böyle garip bir tabloyla da karşı karşıyayız. Herkes susun.
Peki Dilek Güngör gibi bazı kalemler bu işte vakıfların aslında daha iyi hizmet almasını sağlayacak, beyni yananlar eleştiriyor falan gibi şeyler yazıp duruyor Twitter'da. Gerçekten vakıfların bu durumda Vakıf Bank'taki payları ya da Vakıf Bank'ın onlar için şey edebileceği kaynağı daha iyi kullanabilme şansları olur mu efendim?
Şimdi maalesef otur olduk şöyle diyorlar AK Partili çevreler Twitter hesabından vesaire. Diyorlar ki ya bu vakıfların faizle ne işi var kardeşim? Vakıflar Bankası faizle kredi alıp veren bir bankadır. Bu hisse devriyle hükümet, Cumhurbaşkanımız vakıfların faizden kurtarılmasını sağlamıştır. Hatta hisselerinin piyasa değerini yani borsada işlem gören hisselerinin iki katı bedelinde para ödeyerek vakıfların belki 50 yıllık geleceğini kurtarmıştır diye yalandan propaganda yapıyorlar. Oysa biraz önce arz etmiştim. 24 Aralık 2017 tarihinde çıkardıkları kararnameyle Vakıf Bank hisselerinin hazineye nakit olarak ödenmeyip 5 ayrı vadeli kira sertifikalarıyla yani yine oradan da bir faiz vesaire geliri elde edecek ama sermayenin hiçbirini elde edemeyecekler. Diyorlar ki işte bu hisse devriyle Vakıf Bank'ın hisseleri, vakıflara ait hisseleri 13,5 milyar lira tutuyor. Bunlar geçenlerde hatırlayınız 5 milyar liralık bir change yapmak için Katar'la gidip bir Türk lirası veriyoruz. Onlar dolar veriyorlar.
Swap anlaşması böyle yaptılar yeniden.
Yani swap anlaşması yaptılar. 13,5 milyar dolar yok ki. Zaten 2 yıl önce hazırlamışlar. Nakit olarak vermeyeceğiz. Kira sertifikası çıkartacağız. Oradan da bir biçim faiz geliri gibi bir takım gelir elde edecek. Yani doğrudan doğruya vakıfların elde ettiği bir dolayısıyla vakıf hizmetinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik olarak bir hizmet, bir gelir maalesef yok. O Dilek Hanım da diğer AK Partili arkadaşlar da maalesef seçmeni yine aldatıyorlar.
Fazla iyimserlik. Bizim gibi 2001 krizini bilen kuşak için bir bankanın hazineye devrinin bir tek anlamı vardır. Doğru. O da bankanın ya batmış olacağı ya da batırılacağıdır. Bu kadar hani sert konuşmayalım çünkü halka açık bir
değerimiz. Veya satılacağı.
Veya satılacağıdır diyorsunuz. Sevgili Nasrullah Ayan'a sorarım çünkü boşuna yazmadı. Borsa Kralı diye bir kitabı var. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi bilir. 15'ten sonra bu işi ve ekonomik değer gelişmeleri de konuşacağız ama sevgili Ali Aktaş, sizi yakalamışken televizyon kanallarında ısrarla anlatıyorsunuz, ikna etmek için uğraşıyorsunuz. Hem KHK mağduriyetlerini hem siyasetteki tıkanmayı. Orada yapılması beklenen bir düzenleme, değişiklik, bir hani infaz yasasında değişiklik var mıydı? Hazırlık var mıydı? Şimdi sevgili Ceren'in cinayeti sonrasında bunda frene mi basıldı? Geri mi çekiliyor? Ne oluyor efendim?
Şöyle arz edeyim. Son dönemde 559 bin FETÖ'den işlem gören insan var. Hı hı. 559 bin FETÖ derken açılımını yapalım. FETÖ'lülahçı silahlı terör örgütü. Dolayısıyla biz şöyle yapmış oluyoruz. 559 bin terör örgütü üyesi şüphelimiz var memlekette. Şimdi bu normal şartlarda kabulü asla mümkün olmayacak bir rakam. Yani bizim yurttaşlarımızdan 20-30 kişiden bir tanesinin ailesi, yani böyle bir ithamın kabulü mümkün değil. Dolayısıyla buradaki vehameti bu rakamlar üzerinden kabul etmemiz lazım. 120 bin civarında tutuklanmış, gözaltına alınmış insan var. Yani dünyada bu çapta bir terör örgütü yok. Peki sorunun kaynağı nerede? Sorunun kaynağı soruşturmanın başlangıcında Türk Ceza Yasası'nın 14. maddesi silahlı terör örgütü üyeliğini düzenliyor. 220. maddesi çıkar amaçlı suç örgütünü düzenliyor. İşin başında içerisinden bir darbe örgütü çıkarmış, içerisinden paralel devlet yapılanması çıkartıp asker, polis ve yargı mensuplarını kullanarak bir takım operasyonlar yapmış olan bir grubun devlet tarafından hukuken denetlenmesi sürecini yaşıyoruz şu anda biz. Bu süreç 314. maddeyle yapılınca, yani terör örgütü maddesiyle yapılınca ortaya büyük bir vehamet çıktı. Uzun tutukluluklar, haksız ihraçlar, ciddi mağduriyetler, çocuklarının
paramparça olmuş aileler değil mi?
İnanılmaz, inanılmaz dramlar. İnanılmaz. Peki ne yapmamız? İki şey yapılabilir. Acil çözüm, çok hızlı bir biçimde cezaevlerinde bil fiil bizatihi suça iştirak etmemiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Darbe suçuna iştirak etmemiş, soru çalma suçuna iştirak etmemiş veyahut da bir takım MİT tırlarının durdurulması, Dışişleri Bakanlığı'nın dinlenilmesi vesaire gibi bir takım fiili suçlara iştirak etmemiş olanların tahliyesine izin verecek bir denetimli serbestlik düzenlemesinin getirilmesi gerekiyor. Ama ifade buyurduğunuz gibi maalesef Ceren Özdemir ve son dönemdeki böyle cinayetlerin de psikolojik etkisiyle muhtemelen af olarak gündeme gelebilecek, yani halkın af olarak anlayacağı bu düzenlemenin ben MHP'nin geri çekmesinden de anlıyoruz ki siyaseten bir süre gelmeyeceği anlaşılıyor. Peki ne yapması lazım hükümetin? Şimdi ortaya şöyle garip bir tablo çıkıyor. Son 2-3 yılda bu PKK propagandası yapmaktan, mesela Kobani eylemleri sırasında çadırda bulunmaktan vesaire olsun, Türkiye'nin her ilinde örgüt propagandasından 10-15 bin civarında insan yargılandı. Kısa dönemde hapisler yattılar. Evet. FETÖ meselesi öyle. Biz çok garip bir biçimde 100 binin üzerinde FETÖ örgüt propagandası evet, suçu, örgüte yardım suçu ve örgüte üyelik suçu, suçlusu istatistiği ürettik. 100 binin üzerinde. Bu devasa bir rakam.
Evet. Üye olmayıp, iltisaklı da olmayıp bilmem olduğu gibi böyle bazı enteresan cümleler de var değil mi?
Ha, hiç işlem görmediği halde yani adli işlem görmüyor mesela, irtibat ve iltisaklıdır diye bir idari kararla ihraçlar yapılıyor. O mağduriyetleri sayarsa zaten 100 binleri geçiyor. Çok. Bunun bir şekilde Yargıtay'ın hukuki normlara dönerek içtihat üretmesiyle çözülmesi gerekiyor. Yani sistem içinde çözüm ancak mevcut kurulu düzenle olacak. Yani mahkemeler ve yargıta elille olacak. Sistem dışı ani müdahale, af ve denetimli serbestlik süresinin kısaltılması gibi bir yasama faaliyeti de olabilir. Sistem içi ama yani dışarıdan müdahale, yürüyen sisteme müdahale anlamında. Dolayısıyla Yargıtay'ın mutlaka bir içtihat değişikliği getirip FETÖ meselesinde hiç olmazsa 220. maddeye dönerek tutukluluk gibi ciddi mağduriyetlere yol açan daha ilginç bir şey söyleyeyim. Daha korkutucu, daha ürkütücü bir şey. Bu uzun tutukluluk süreleri insanları bu yapıdan koparmıyor. Daha da örgütsel bilinç kazandırıyor maalesef.
Doğru. İster istemez devlet buna çanak tutuyor. FETÖ'nün cezaevlerinde örgütlenmesine, daha kuvvetlenmesine. Bir de çok soru soran harbiyeli anneleri var. Ben onların davalarına çok girdim, çıktım. Geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmiş olanları da tekrar içeri aldılar. Orada herhangi bir yeniden yargılama ihtimali vesairesi gözüküyor mu efendim?
Şimdi tabii şunu örnek verelim. 1980 ihtilalini yaşadı bu ülke. 71'de bir ihtilal, yarım ihtilal diyelim tecrübesi. 60 ihtilalini yaşadı. Biz ihtilallerin sonrasında mesela 28 Şubat'ı yargıladık. 12 Eylül'ü yargıladık yakın dönemde hatırlayacaksınız. Biz hiçbir zaman emir alanla emir veren ayrımı yapmaksızın bir yargılama yapmadık. Yani darbe teşebbüsünde bulunan veya fiilen darbe yapan askerlerden emir verenleri, komuta kademesinde olanları yargıladık. Şimdi bugün ilk defa farklı bir şey yapıyoruz. Bu bir cemaat dinlen, bir FETÖ mensubu olduğu ifade edilen bir sosyal grup içerisinde olduğu düşüncesiyle ta en aşağıdaki daha henüz öğrenci konumunda olan insanları dahi darbe teşebbüsünden yargılıyoruz. Şimdi burada garip bir tablo var. Yani bu gençlerin veyahut da erlerin diyelim emir altındaki kişilerin bunu muhakeme etme şansı yok. Kimisinin hikayesi çok ilginç. Bir gece ansızın tatbikat olacak diye otobüslere dolduruldular ve Sultanbeyli'ye kadar gittiler. Evet. Orada halk tepki gösterince, halktan da darbe yapılacağını öğrenince çıkıp beraber İstiklal Marşı dinlediler. Kesin oturdular, oldular. Polis geldi. Size bir şey olmayacak gençler merak etmeyin dinledi ama böyle bir süreç, böyle bir tablo yaşandı. Dolayısıyla ne yapılması lazım konusu iki başlıktı bence. Birincisi siyasetin artık akliyleşmesi lazım. Yani öfkeden arınmış bir siyaset, sosyolojiyi, tarihi ve geleceği düşünen bir siyaset. Neden buna örnek ve buna gerek duyuyoruz? 12 Eylül'ün öfkesi, Diyarbakır cezaevindeki işkenceye dönüşen öfkesi 1984'teki toplu tahliyeler sonrasında PKK'ya yoğun katılımlara yol açtı ve Kürt meselesini bu kadar şiddete evrilten 12 Eylül'ün öfkesiydi. Şimdi bugün siyasetin öfkesi, bugün idarenin öfkesi bu denli kitleselleşmiş bir yargılama içerisinde bizi sui generis dedikleri kendine özgü yeni bir örgüt tipolojisini üretilmesine yol açıyor. Karşı devletçi ve siyasal anarşist bir kitle üretiyor. Siyasetin bir kere aktifleşmesi lazım. Yani acırsak acınacak hale geliriz demekten vazgeçmesi lazım politikacıların. Bir ikincisi de yani bu artık mahkemelerimizin, hakimlerimizin geçmiş içtihatlar çerçevesinde ve hukukun emrettiği biçimde karar vermeye dönmesi lazım. Yani Yargıtay'ın veya mevcut mevzuatımızın içtihadı emir alan ve emir veren arasında bir ayrım yapılmasını gerektiriyor. Kaldı ki mesela köprüde ateş eden askerler haricinde fiilen silah kullanmamış, şiddet kullanmamış, hatta darbe teşebbüsünü vatandaştan öğrenince silahını bırakmış, vatandaşa sarılmış olan çocukların darbe suçlusu olarak yargılanmaması icap ediyor. Yani Yargıtay'ın bu konuda bir mutlaka ani müdahaleye ihtiyaç var, evet.
Bir iki dakikam kaldı. Siyasette hareketli günlere giriyoruz diyeceğim ama ne yorum yaparsınız efendim? Yeni partiler, bu sizin söylediğiniz yeni bir siyaset anlayışı, bir şeyler hızlanacak gibi mi?
Çok bunu almadık mı? Yani şöyle, doğru, bunun rakamları da var. %70'i son seçimde gençlerin muhalefet partilerine oy verdi. İpsos'un bir anketi var. Mutluluk endeksi %80'lerden %50'lere kadar düşmüşüz. İşsizlik oranları müthiş 5 milyona çıkmış durumda. Her 3 gençten neredeyse biri işsiz. Şimdi ekonomik kriz ve adalet yoksunluğundan şikayet ediyoruz. Dolayısıyla bu bir siyasi boşluk doğuruyor, arayış doğuruyor daha doğrusu. Bu arayış bugün kendisini karşılayacak olan lider, parti veya programa cevap vereceği anlaşılıyor. Siyasetin önümüzdeki dönemde Babacan ve Davutoğlu'yla hareketleneceği açık. Ama neyi ne kadar başarılar konusunda benim ciddi şüphelerim var. O ayrı mesele ama siyasetimizin son 20 yılda diyelim, yani 1999-2002 arasındaki değişim ara geçiş sürecinden sonra siyasetimizin yeniden şekilleneceği, aktörlerin değişeceği, siyaset dilinin değişeceği, işte o şeyin Sayın İmamoğlu'nun ifade ettiği geldiği yeni nesil demokrasi, yeni nesil siyaset, yeni nesil Türkiye anlayışı ile ilgili bir yeni siyasi düzenin geleceğini düşünüyorum. Ben eski aktörlerin artık yavaş yavaş yerini terk edeceğini zannediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Siz halen aktif olarak Saadet Partisi'nde siyasete devam ediyorsunuz değil mi?
Devam ediyorum. Devam edeceğim. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için sevgili Ali Aktaş. Çok sesinizi duymak çok iyi geldi. Adalet çok arayanların hepsinin heyecanla izlediği, televizyonlarda da son dönemde çok şükür gördüğümüz. Çünkü ben sevgili Ali Aktaş ve onun çizgisindeki pek çok kişinin geçtiğimiz yıl bu zamanlarda ekranlara çıkarılmadığını, telefonlara bile bağlanmadığı günleri biliyorum. Bu zor ama önemli bir mücadelenin yavaş yavaş yeşillenmeye başladığını, yavaş yavaş sonuç verdiğini gösteriyor. Sevgili Aktaş'a da kolaylıklar dileyelim. Onun altını çizdiği mesele önemli. Birazdan bir iki dakika içinde sevgili Can Özçelik'le FETÖ Borsası kitabını konuşacağız. Kırmızı Kedi'den çıktı. Can Özçelik'in bu araştırması önemli. Sevgili Ceyda'ya yolladığı kitabı içeriden ödünç aldım. Can Özçelik telefon hattımızda. İki günde iki baskı birden yapınca şöyle bir teori oluştu bende. Sevgili Yalçın Küçük'ün kitapları böyle olurdu. Çıktığı hafta herkes ay acaba içinde ben mi varım diye koştura koştura gider kitaplarını alırdı. Can Özçelik'inki de öyle mi oldu acaba diye sorarak başlayacağım. Bu tabii işin şaka tarafı Can Bey. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Estağfurullah, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum yayınınıza dahil ettiğiniz için beni. Vallahi aslında Yalçın Küçük'e de benzetilmek hoşuma gitti. Galiba öyle olabilir. Yani gerçekten çok fazla isim var kitapta ve hem şu anda görevde olanlar devlet bürokrasisinde hem de işte FETÖ'cü iddiasıyla yargılanan iş adamları, onların çocukları, para transferleri, reklam anlaşmaları, evet, her şey var. Yani birazcık birilerinin canı sıkacak gibi. Ben öyle düşünüyorum. Galiba ilk günden de ikinci baskı yapması onu gösteriyor. Biraz da telaşlanmış insanlar. Acaba ben varım diye gidip almış olabilirler.
Peki biraz detayına inelim. Şimdi bunları parça için Şamil Tayyar'ın anlattıkları vesaireleri hep takip ediyorduk. Siz gazetede de yazıyordunuz. Bir sistematik yapı görüyor muyuz? Yoksa hani tabiri caizse küçük gruplar, mafyavari çeteler bu işi nasılsa elimize düşürdük, istediğimizi yaparız şeklinde mi yorumlayarak böyle bir ağ kurmuşlar efendim?
İkinci söylediğiniz daha doğru. Tabii ki kurumsal bir şekilde işlemiyor ama bazı siyasetçiler, yani siyasetin gücünü kullananlar bunu yanına emniyetçileri, MİT'çileri, işte yargı mensuplarını yanına dahil edip bu işi organize ediyorlar. Biliyorsunuz mesela İstanbul'da da böyle bir şey gündeme gelmişti. Ben kitabımda İstanbul'daki olayı işlemedim ama mesela Ahmet Kurtuluş diye bir isim var, öldürüldü ve bu FETÖ borsasından yargılanıyordu bu isim. Ve bu isim ne diye baktığınızda AK Parti'nin bir önceki dönemindeki İzmir'deki il başkan yardımcısı. Şimdi kitapta çok çarpıcı bir fotoğraf var. O fotoğrafta devlet bürokrasisi var ve Ahmet Kurtuluş da bu FETÖ borsasını kurarken işte bu fotoğrafı kullanarak yapıyor. Yani okuyucular kitabı aldıklarında ve ilk sayfayı açtıklarında o fotoğrafı görecekler.
Bu ve Şampiyonlar fotoğrafta... Ligi başlığı altındaki fotoğraf değil mi? Şöyle göstereyim. Evet, emniyet müdürü var. Kimler? MİT, emniyet, askeri. Hepsi var burada.
Hepsi var. Orada var. Orası MİT'te yapılan bir veda yemeği. Zaten kitabın içinde de onun ayrıntısı var. MİT'te yapılan bir veda yemeği ve veda yemeğinde çekilen bir fotoğraf. Şimdi biz bu fotoğraf üzerinden tartışma yaratmıyoruz. Diyoruz ki Ahmet Kurtuluş o dönem il başkan yardımcısı AK Parti'nin İzmir'de bu fotoğrafta dahil olduğu için bu fotoğrafın gücünü kullanarak bu işleri yapmaya başlıyor. Yani ben bunu tanıyorum, ben şunu tanıyorum, işte bu benim arkadaşım, ben bununla beraber oturup kalkarım, ben bununla ailecek görüşürüm diyerek bir şeyler kotarmaya çalışıyor ve esasen işte böyle başlıyor. Mesela kitabın içinde çok enteresan şeyler var. Bir iş adamı hakkında FETÖ soruşturması olan bir iş adamı arama yapılıyor. Gözaltı kararı var hakkında. Ve bir çete lideri şu anda firari yurt dışında yanına gidip o iş adamının şunu diyebiliyor. Ben seni emniyete götüreceğim. elini kolunu sallayarak gireceksin, elini kolunu sallayarak çıkacaksın. Bilmem işte şu kadar, kitap hep ayrıntısı olduğu için bunun üstünden geçiyorum. Tabii. Şu kadar $1,000 verirsen seni bu işten kurtarırız. Ve gerçekten de o iş adamına arabasına biniyorlar, emniyete gidiyorlar, oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. Gerçekten adamın gözaltı kararı olduğu gözüküyor ama elini kolunu sallayarak çıkartıyor. Ve işte bu yüzden kötü borsası diyoruz. Ve iş adamına diyor ki, bak ben sana söylemedim mi elini kolunu sallayarak nasıl çıkartırım ben seni. Dediği için iş adamı da korkuyor ve işte elinde ne var ne yok oraya sunuyor. Mesela yine bir iş adamıyla ilgili bir ihaleye girmek istiyor. İhaleyi almıyorlar. Neden acaba diye araştırdığında kötü aklına geliyor. Hemen bu siyasetçinin yanına gidiyor. Acaba ben FETÖ ile ilgili bir şey var diyor. Yine onu emniyete götürüyor. Bir arama yapıyor. FETÖ yok ama senin hakkında böyle söylentiler var. Sen oradan şu kadar $1,000 verirsen biz bu işi çözeriz. Şu kadarı emniyete gönder. Şu kadarını bana ver. Yani şimdi bu ilişkileri siyasetin, yani siyaset bunu yapmıyor ama siyasetin içinde olan, siyasetin gücünü, iktidarın gücünü kullanan kişiler üzerinden yatıyorlar. Ve bunların içine de savcılar, hakimler, yani hepsi aslında kurumsal organize bir iş olmasa da iş ileriye gittikçe kurumsal ve organize bir iş haline gelmiş oluyor. Bunlar parça parça ama ilk başta dediğimiz gibi bir çeteleşme durumu içinde ama iş yukarıya doğru uzadıkça daha da kurumsallaşıyor tabii ki.
Barışların kitabında da böyle hikayeler vardı ve işler hani neredeyse çok bilindik ünlü iş adamlarının, inşaat şirketlerinin sahipleri üstlerine hani kayıt cihazı takarak gidip suçüstü yapmaları ama onun da bir hani artık bunun bir anlamı var mı? Devlet böyle bir şeyi bu FETÖ borsasına müdahale etmek gibi bir adliyenin içinde sizin gördüğünüz temizlenelim, kendimizi toplayalım böyle bir arayış var mı efendim?
Var. Var. Hem İstanbul'da hem İzmir'de, ben İzmir'i yazdım. Hı hı. İzmir'de hem İstanbul'da hem Ankara'da gerçekten oradaki Cumhuriyet savcıları ve hakimleri gerçekten iyi niyetli bir şekilde çalışıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki ben kitabın ön sözünde de yazdım. Yani her şey, herkes aynı durumda olmayabilir. Muhakkak içinde çürük elmalar olacaktır. Onu da tabii ki yargı yine kendi temizleyecek bu işi. Yani bu etrafındaki pisliği, pislik yaratanları kendi temizleyecek. O yüzden de gerçekten bunu çözelim, bunun üstüne gidelim. Bu dolandırıcılık işlerini yapanları da gün yüzüne çıkartalım diyen isimler var. Kitapta zaten onlardan da bahsediyorum. Yani bir kısmı bir emniyet mensubu iş adamından para kopartmaya çalışırken diğeri diyor ki sakın ha para vermeyin deyip onu koruyup ifadesini alıp gerekli işlemi yapan emniyet müdürleri de var. Onu da kitapta bahsettik. Yani biz şöyle bir şey demiyoruz. Tabii ki kitabın adı FETÖ borsası. Biz tamamen yargıya bu işin içine bulaşmış demiyoruz. Diyoruz ki yargının içinde, emniyetin içinde, MIT'in içinde muhakkak böyle insanlar vardır. Siyasetin içinde. Bunlar temizlenmelidir. Temizlenmesi için de biz bu kitapta onları ifşa ediyoruz, ortaya koyuyoruz. Mesela sadece bir de şöyle bir şey değil. Hani parayla kurtulma meselesi değil FETÖ borsası. Benim kitapta anlatmak istediğim şu. Sadece parayla olmuyor bu işler. Bu iş siyasi güçle, bu iş birilerinin adamı olmakla da kurtarılıyor aslında. Mesela bir tane asker var, yarbay. Şeyde yazısında bahsetti Barış Terkoğlu'da yazdığında. Şimdi buradaki yarbay, Burdur'da bir yarbay ve bu adam bir kitap okuduğu için, dini kitaplar okuduğu için şikayet ediliyor. Ve şikayet edildiği için şüpheli olarak savcılığa çağrılıyor. Ve diyor ki ben şu gruptanım, ben FETÖ'cü değilim ama onları tanırım ama ben şu gruptanım diyor. O gruptan olduğu için o şüpheli yarbay tanık olarak tekrar değiştiriliyor. 4 ay sonra tanık olarak ifadesi alınıyor. Şimdi adamın o yarbayın anlattıkları o kadar çarpıcı ki FETÖ nasıl bir işleyiş kurduysa o da aynısını yapmış etrafında. Şu ifade var, ben diyor astsubayımın diyor karısının başını kapatmasında ben önce oldum diyor. İşte onunla birlikte şurada şu dini kitapları okurduk, şu Kur'an işte şeyleri yapardık, sohbetleri yapardık.
Meşveret grubundan bahsediyoruz tabii.
Evet, meşveret grubundan bahsediyorum. Biz bunları yapardık. İşte kimini umreye götürdüm, kiminin karısının başını kapattım, bunlara vesile oldum. Ya tabii ki bunları suç olarak söylemiyoruz ama işleyiş ve tarz anlamıyla FETÖ'den hiçbir farkı olmuyor.
Olmadığını görüyoruz tabii. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde belki bu tip yapılanmalar hala var. Küçük küçük. Var, adı FETÖ olmayabilir ama başka gruplar
Aynen. Biz de diyoruz ki bu FETÖ borsası böyle kurulmuyor. Sadece milyon dolarlar değil. Bu benim tarikatımdan, bu benim işte derneğimden. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bunun önüne geçilmesi için yazdık biz bunu.
Doğru.
Ve burada bu insanları ortaya çıkartarak, ortaya koyarak, kimseyi zaten suçlamıyoruz burada. Mesela çok çarpıcı iş adamlarının ifadeleri var. İş adamlarının çocuklarının ifadeleri var. Çok çarpıcı mesela bir iş adamının oğlu ifade veriyor. FETÖ borsasını anlatıyor ama şikayetçi olmadığını söylüyor. Zaten bu yaptığımız suç değil diyor. Yani o kadar alışmışlar ki bir şeyler vererek bir şeylerden kurtulmaya. Yani mağdur edilmiş, babası hapse girmiş, kendisi de mağdur olmuş. Ama
devlet ve adalet nosyonu kalmamış ve bu işi böyle çözmek gerektiğini düşünüyor.
Evet. Diyor ki ben zaten bu kadar para vererek bu işten yırtarım diyor. Yırtmasa da ya zaten bu bizim diyetimiz. Zaten hapse girdik, bu da bizim diyetimiz, bunu da verelim diyebiliyorlar. Ve çok enteresan isimler var burada. Şimdi hani onu söyleyip de biraz da kitabımda ilk günde iki baskı yaptı. Daha çok baskı yapsın istiyorum. Bu anlamda da mesela
hakikaten de güzel okuluyor. Siz tamamlayın cümlenizi. Ben şu çok konuşulan ismini vermeyeceğimiz savcımız meselesini bir sormak istiyorum eğer isterseniz.
Tabii.
Şimdi gene Oda TV'de çok yer verildi bu FETÖ soruşturmasında. Hakikaten en önemli, en kilit isimlerden biri olduğunu düşündüğümüz bir İzmirli savcı. Sonra görevden çektirildi. Niye çektirildi diye gene çok takip ettik. Hani birisi bir şey mi dedi, bir yerlere yaklaşıyordu da engellendi mi falan derken işin ucu sizin kitabınızda kendisine ona dayı diye hitap eden bir grup insanın haraç kestiğine veya reklam parası aldığına kadar gidiyor.
Evet.
Bunu nasıl yorumladınız, okudunuz efendim? Yani kendisiyle bir bağ var mıdır yoksa adını mı kullanıyorlardır? Tahmininiz nedir?
Ben burada şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bunu aslında benim kulağıma da geldi. Birkaç kişi armış. Aa, o fotoğrafta ben de varım. Dava açacağım. Ya şimdi şunu söylüyoruz. Biz o fotoğraftaki isimler FETÖ borsası kurdu demiyoruz. FETÖ borsası kuran isim bu fotoğrafı kullanır diyoruz.
Doğru.
O savcı da haberden sonra ulaşmış arkadaşlara, anladığım kadarıyla haberi yapan arkadaşa, Barış arkadaşa, Barış Pehlivan'a şey yapmışlar. Hani bu ben değilim falan. Şimdi biz şöyle bir şey demiyoruz. Okan B diye, kitapta Okan B diye geçiyor. Ben yine soyadını söylemeyeceğim. Öyle. Okan B savcı. Sayın Savcı, diyoruz ki biz orada, kendisi dinliyorsa bunu en azından böyle anlamış olur, kitabı okumak istemezse en azından biz buradan böyle anlatalım. Diyoruz ki sizin adınızı kullanarak, sizin yeğenim dediğiniz insanlar sizin adınızı kullanarak bir borsa kurmaya çalışıyor ve insanları tehdit ederek haraç kesmeye kalkıyorlar. Şimdi sizin burada bana teşekkür etmeniz gerekir. Bu insanların bana teşekkür etmesi gerekir. O fotoğraftaki insanların niye? Çünkü ben onları diyorum ki Ahmet Kurtuluş bu fotoğrafı kullanarak size borsa kurdu. Veya çete lideri kimse, orada isim var. Serkan Kurtuluş diye, şu anda kaçak Gürcistan'da. Hı hı. O çete lideri sizin gücünüzü kullanarak bunları yaptı. Bu fotoğrafları kullanarak borsa kurdu. Yani şunu demesi lazım Sayın Savcı'nın. Caner Çelik. Evet, Caner Çelik, teşekkür ediyorum. Yani bizim adımız böyle bulaşıyordu. Sen en azından bizim adımızın lekeyi önünden kaldırdın. Yani benim öyle bir niyetim yoktu ama yani ben kimseyi suçlamıyorum. Sayın Savcı ifade vermiş vermemiş onu bilmiyorum ama o savcının adını kullanarak bir borsa kurmaya çalışmışlar. Bu da şuradan biliyoruz. O reklam şirketi sahibi Çağrı D isimli kişi gözaltına alınıyor ve hapse atılıyor. Daha sonra tahliye ve serbest bırakılıyor. Soruşturması devam ediyor. Ama neden? Çıkar sağlamaktan dolayı. Kamu gücünü kullanarak çıkar sağlamaktan gözaltına alınıyor. Biz kimseyi burada suçlamıyoruz.
Tabii.
Ben suçlasaydım zaten hepsinin ismini açık açık yazardım.
Tabii.
Çünkü resmi evraklarda var bu isimler. Ben burada Çağrı D diyorum. Niye? İstesem soyadını da söyleyebilirim. Ama bir soruşturma yürüyor.
Soruşturma dosyasında var değil mi bu isimler?
Evet evet. Yani bu soruşturma yürüyor ve ifade vermiş. Şimdi resmi ifade vermiş savcılığa. Yani o ifadeyi de ben adliye muhabiriyim. Yıllardan beri bu işi yapıyorum. Ve biz böyle çalışıyoruz. Bugüne evet. kadar da kimsenin ifadesini yayınladık diye yargılanmadık. Ha yargılanabiliriz. Sıkıntı değil. Keşke dava açsalar da biz de çıkıp FETÖ borsasını anlatsak. Ve orada herkes daha isimlerini vererek anlatırız. Evet. Bu sefer daha güzel olur bizim açımızdan. Ben de dava açmak istiyorlarsa açsınlar. Önlerini kesmiyoruz ama...
Yapılan bu değil yani. Onu
evet, yapılan
amaç bu değildi. Hatta
amaç bu değil, aynen. Evet.
Hatta biz o dönemde çok kritik soruşturmaları yürüttüğü için sayın savcı onlardan el çektirildiğinde Allah Allah filan demiştik. Şimdi evet. belli ki bütün bu soruşturmalara giren bu şayialar, onun adını kullanan karanlık karakterler sayın savcının kariyerine de belki. Evet. Zarar veriyor.
Yani dava açmak, özür diliyorum, çok özür diliyorum sözünüzü böldüm. Dava açmak istiyorsa bence adını kullanan kişilere dava açsın. Orada o fotoğraftaki isimlerin hepsi kendi adlarını kullanarak iş çevirenlere dava açsınlar. Bana değil. En azından belki itibarlarını geri kazanabilirler. Eğer bu işlerde parmakları yoksa. Ki ben olmadığına inanıyorum. Olduğuna evet. inansaydım açık açık zaten yazardım. Ben kimseyi zan altında bırakmıyorum. Ben ifade tutanaklarıyla yazıyorum. Belgeli, bilgili. O yüzden evet. belgesiz hiçbir şey yok bu kitapta. Anladım. Kimse hakkında dedikodu da yok. Her tabii. şey belgeli. Her şey belgeli. Belgeli olduğu için çok rahatım. Ve diyorum ki Sayın Savcı bana hani orada öyle söylemiş, ben işte şunu yapacağım, dava açacağım, açıklama yapacağım. Yapsın Okan Bey. Ama Okan Bey bence kendi adını kullananlara dava açmalı. Belki o zaman işler daha doğru, daha rayına oturur.
Her durumda şeffaflaşma adına hani kendisinin de bu kitap değerli ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak adına da önemli. Çünkü mesela 1930'ların Amerika'sında da böyle bir alkol yasağından vesaireden sonra oluşan böyle bir mafyatik yapılanma vardı. Bunların içinde polisler, federal savcılar, yukarıya kadar giden politik aparatlar, bir yığın bir şey vardı. Şimdi benzeri yapıyı biz Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında gördük. Gökçer Tayincioğlu da dün bir şey yazmış. Yargıtay üyesi, eski MİT mensubu ve ortak dostları hakkında çeteden soruşturma. Dilekçeye göre Yargıtay üyesi kendi el yazısıyla sözleşme hazırlıyor. İş kadının hisselerinin %5'in hissesini zorla elinden alıyorlar. Şimdi buna hani herhalde devletimizin verecek yanıtı olacaktır diyelim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Can Özelik.
Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, çok sağ olun.
Elinize sağlık. Bununla kalır mı, devamı gelecek mi? Artık daha uzunlu yazmayalım evet. inşallah Türkiye'de. FETÖ borsasının daha kalın versiyonu çıkmasın diyelim ama.
Şöyle bir şey söyleyeyim hemen, çok fazla vaktinizi almadan. Devamı gelecek. Ama devamı şöyle gelecek. Önce bunu bir okuyalım, bir hazmedelim.
Tamam.
Ondan sonra bunun devamı gelecek. Çünkü bu benim yazdıklarım gerçekten ufak bir kısmı.
Doğru.
Daha büyükleri de var yani. Ama gelecek. Yani doğru. Çünkü her şey belgeli olduğu için ben belgesiz bir şey yapmak istemiyorum. Belgelerini bekliyorum. Geldikçe ben de yazmaya, üretmeye devam edeceğim.
Çok teşekkür
ederim. Sizin katkılarınız da çok önemli. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ederiz Can Özçelik. Hakikaten
ben teşekkür
tarihe
ediyorum.
Not düşürüyor bu tip kitaplar. İşte Metastaz, İfşa, diğer kitaplar, yazılanlar, bu dönemde yazılanların hepsini, FETÖ borsası, bunlar tarihe not düşüyor. Bunlar Can Özçelik'in de dediği gibi belgeli ve arkası gelecek olanlar. Anadolu'nun orta şehirli, orta ölçekli kentlerinde neler döndüğünü, nasıl işler yapıldığını muhtemelen çok sonra duyacağız biz bunları. Kayda geçerse, yerel basındaki arkadaşlarımız büyük baskı altındalar, onlar yazarsa göreceğiz. Bütün bu adli tartışmaların içerisinde devletin kendi yaralarını sarmasıyla uğraşırken tabii bizler vatandaşlar olarak, özellikle de kadınlar olarak yaralanmaya, düşmeye, tırnak içerisinde savaş zayiatı olmaya devam ediyoruz. Şu reçet davasında kararın geldiği hafta, hatta aynı gün gencecik bir öğrenci, üniversite öğrencisi, balerin adayı Ceren Özdemir'i kaybettik. Vahşice bir cinayetle kaybettik. Kadınlar günlerdir sokaklardalar. Devam da edecek gibi gözüküyor eylemler. Pazar günü iki tane eylem var Kadıköy Meydanı'nda ve Ankara Kuğulu Park'ta. Biz kadınlar olarak bu mücadelenin her tarafında ayakta durmaya devam ediyoruz. Ama sadece sözle olmaz, sadece kadınlarla da olmaz. Babaların, abilerin, kardeşlerin, sevgililerin bu meselede bizlerin yanında olması gerekiyor. Bu kadar hoyratça gencecik hayatları ziyan edemeyiz Türkiye olarak. Sevgili Hülya Gülbahar telefon hattımızda. Kadın haklarının müthiş savunucusu, avukat, hukukçu. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için efendim.
İyi yayınlar diliyorum.
Şimdi Hülya Hanım, siz yıllardır bunun mücadelesini veriyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi diye çıkarttığımız metin artık bir Avrupa standardı. Ben dün tweetlerde gördüm. Avrupa'da bile her yerde o isimle kullanılıyor. Bu cinayeti önleyebilir miydik? Şimdi belli ki bu tip karakterler tahliye ediliyorlar. Devlet bunu maksatlı mı yapıyor? Bu arkadaşları daha sonra başka işlerde kullanmak için mi serbest bırakıyor bilmiyoruz ama... Böyle bir karanlık güç var neredeyse. Bizim kadınlarımızı bunlardan korumak için yapabileceğimiz ne var efendim?
Şimdi Türkiye Kadın Hareketi olarak yasal düzeyde yapılması gereken her şeyi yaptık biz. Hı hı. Türkiye'deki kadını şiddetten koruyacak yasal mevzuat, dünyaya örnek göstereceğimiz bir yasal mevzuat.
Doğru.
Yani Türkiye Kadın Hareketi'nin noktasında virgülün de hatta iki kelime arasındaki boşlukta emeği var. Bu kadar uğraştığımız bir süreç oldu. Bir bölümüne siz de tanıksınız.
Evet.
İstanbul Sözleşmesi'nin adı boşu boşuna İstanbul Sözleşmesi değil. O bir dünya sözleşmesi olacak ve tarih boyunca aynen Roma Anlaşması, Kopenhag kriterleri gibi hangi kentte imzaya açıldıysa o kentin adıyla anılacak. Yani Türkiye tarihine ve dünya tarihine Türkiye Kadın Hareketi böyle bir sözleşme ismi hediye etti. Hepimizin emeği var burada. Bakın, siyasetler üstü bir sözleşmeydi.
Doğru.
O. Ben şahsen bir toplantısına katıldım. Ve o toplantıda İstanbul Sözleşmesi'nin sadece ev içi şiddeti, aile içi şiddeti mi kapsayacağı yoksa kadına karşı kamusal alan dahil. Hı. Bakın Ceren Özdemir'e gidiyoruz buradan. Kamusal alan dahil bütün şiddetlerimi kapsayacağı tartışması yapılmıştı benim katıldığım toplantıda. Hı. Diğer emek veren kadınları saymayacağım Türkiye'den. Benim katıldığım o toplantıda Türkiye Kadın Hareketi'nden Feride Hacar oradaydı, emek harcıyordu. Zaten iki dönem Grevio'nun başkanlığını yaptı. Yakın Ertürk oradaydı. Şimdi sıkı durun. AKP'li milletvekili Nursuna Memecan deli gibi emek harcadı.
Doğru.
CHP'li Gülsüm Bilgehan oradaydı, emek harcadı. Hepsini tek tek sayamayacağım burada. Şunu söylemeye çalışıyorum. İstanbul Sözleşmesi gayet yerli ve milli bir sözleşme. Oradan çeviri değil. Türkiye Kadın Hareketi'nin de emeğiyle biçimlenmiş bir sözleşme. 6284 sayılı şiddet yasasının dünyada örneği yok. Daha İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmeden kelime kelime biz yazdık o yasayı. Fatma Şahin.
Tabii.
Başkanlığındaki bakanlık heyetiyle Türkiye'deki kadın örgütleri birlikte.
Doğru.
Şimdi buradaki ana mesele uygulama iradesi. Kanunu çıkartıyoruz ama kanunu çıkarttığımız andan itibaren kanunlar uygulanmaz hale getiriliyor. Artı o kanunları uygulayacak mekanizmaları yaratıyoruz bizler. O mekanizmalar iptal ediliyor. Kadın Bakanlığı'nın kaldırılması, bakanlıkların içindeki kadın birimlerinin kaldırılması, şiddet önleme merkezi şönümlerin işlevsiz kılınması.
Tabii.
Hepsi bunun bir parçası. Dolayısıyla sadece kişilere sorumluluk düşmüyor burada. Bütün devlet bürokrasisi de sorumluluk düşüyor. Hatta muhalefet partilerine sorumluluk düşüyor. Şimdi her ölen kadının arkasından timsah gözyaşları dökerek ne iktidar ne muhalefet kendi sorumluluğunu yerine getirmiş olmuyor. Adeta şimdi tüm dünya dikkatle izliyor Türkiye'yi. Günde en az 3 kadın öldürülüyor. Daha düşük hiçbir rakama inanmayın lütfen. Rakamlar karartılıyor. Çoğu basına yansımıyor. Kadınların ve gazetecilerin toplamaya çalıştığı çeteleler gerçeği yansıtmıyor. En az 3 kadın öldürülüyor bu ülkede. Dünya gözünü dikmiş Türkiye'ye bakıyor. Ne oluyor diyor. Onun için ben cins kırım diyorum. Cins kırım Türkiye'de yaşanan şey. Portekiz'de 2 ayda 2019'un başında 11 kadın öldürüldü. ulusal yas ilan edildi. Ama bakın Türkiye'de biz ne tartışıyoruz şu anda? Boşanan kadınların sokağa atılmasından, nafakasının kesilmesinden, çocuklara ödenecek nafakanın 7 yaşına, 11 yaşına kadar olmasından ve en acısı çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmesinden, eğer çocukla çocuk diyerek yaş farkı 15 ise akran evliliği, genç evliliği adı verilerek çocuk istismarcılarının affedilmesinden bahsediyoruz. Bunlar konuşuluyor. Şimdi bunların konuşulduğu bir ülkede kadın erkek eşit değildir. Erkeklerin sözü olacaktır. Erkeğe hizmet ibadettir. Bakın bu cümle Diyanet'in ders, pardon, Milli Eğitim'in ders kitaplarına yerleştirilmiş. 11. 12. sınıftaki kız ve erkek çocuklarına öğretilen cümle. Erkeğe hizmet ibadettir diyor. Tanrı gibi. Şimdi siz böyle yerleşin, Tanrı can da verir, can da alır. O yüzden Ceren'ler sokaklarda rahat yürüyemez. Siz eğer ülkenin bütün kadınlarına ve bütün erkeklerine daha çocuk yaştan başlayarak erkeğe hizmet, itaat, ibadettir derseniz. Onun için burada herkesin sorumlu olduğunu bilmesi lazım. Bütün muhalefet partisi belediyelerinin sığınak açması, cinsel şiddet kriz merkezi açması ve etkin bir alo şiddet hattı açması lazım. Siz bütçeden pay ayırmaz bu mekanizmaları yaratmazsanız ne söyleseniz boş olacak.
Peki efendim bir de şeyi sorayım. Adli mekanizma. Şimdi ya hakimler falan hiç mi korkmuyorlar, üzülmüyorlar? Bu benim yeğenimin, kızımın başına gelirse falan diye. O davalarda nasıl bu kadar kötü kararlar alınabiliyor? İnsanlar nasıl bu kadar rahat ellerini kollarını sallaya sallaya çıkıyorlar? Hakikaten Ahu salona gelirsin kameralar diyeceğim ben yani. Evet. 30 yıl önceki şekliyle.
Tabii ama tam tersine bütün duruşmaları gizli celse yapma gibi bir hazırlık sürüyor şu anda. Ahu Hanım, siz basın konseyi üyesiydiniz. Belki evet, hala orada üyesinizdir. Beyoğlu'nda öldürülen müzisyen Değer Deniz dosyası vardı.
Doğru.
O dosyayı biliyorsunuz.
Biliyorum.
Onunla ilgili basın konseyinin basında yer alan Değer Deniz'le ilgili korkunç haberler konusunda verdiği çok örnek güzel bir karar var. Şimdi bu da o dosya, Değer Deniz dosyasında İstanbul 1. Ağır Çocuk Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi çok güzel bir karar verdi. Yani gerçekten hem savcımızı hem heyet başkanı hakime hanımımızı kutlamak gerekiyor. Ders gibi bir karardı. Hangi durumlarda ihal indirimi uygulanır? Hangi durumlarda ihal tahrik indirimi uygulanır ve uygulanmaz diye güzel bir karar verdiler. Şimdi böyle tek tek karar veren yargıçlarımız, savcılarımız, mütalaa veren tabii ki var. Ama önemli olan sistemin kendisi. Tabii. Bunlar istisna kalıyor. İstisnaları bir yana alırsak geride son derece eril ve cinsiyetçi bir sistem var. Biz tam bunu dönüştürmeye çalışırken yeni yeni öyle bir kadrolar atanıyor ki bu mekanizmalara, kadın erkek eşitliğine inanmıyorlar. Sizin hakiminiz, sizin savcınız, sizin emniyet müdürünüz ve sizin polis teşkilatınız kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını, erkek kadınların ve çocukların ve kadınların sahibinin erkekler olduğuna inanan bir bürokrasi atarsanız yargıya ve diğer mekanizmalara bunu durduramazsınız.
Doğru.
Saldırganlar da buna güveniyor zaten. Yani beni karakola şikayet etse oradaki adam da benim gibi düşünüyor. Evet. Ben haklıyım diyor. Benim hakkım var diyor. Peşinde yürümeye, laf atmaya, ellemeye, gerekirse saldırmaya, gerekirse canını almaya. Evet. Bu benim hakkım diyor. Çünkü herkes onun gibi düşünüyor. Buna inanıyor. Onun için topyekün bir mücadele konusu bu. Ve onun için mekanizmayla çözülür. Yargı mekanizmasını olduğu gibi sil baştan yeniden. Niçin üniversitelerde YÖK toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini kaldırıyor? Hukuk fakültelerinde en önemli derslerden biri olması lazım bunun. Diğer bütün fakülte eğitim kurumlarında, anaokulundan başlayarak siz anaokulunda kız çocuklarına, erkek çocuklarına ayakları yıkamayı öğretiyorsunuz. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahseden her şeyi müfredattan kazıyıp atıyorsunuz. Yani. Yerine koyduğunuz şeyler erkeklerin, kadınların erkeklere tabi olması meselesi. Bakın Bülent Arıncı, ben burada anayım. Ne demişti? Topluluk kahkaha atmayacaksınız, başınızı öne eğeceksiniz, gözünüzü kaydıracaksınız, yanaklarınız kızaracak. Erkeklerin karşısında kadınların boyunlarına eğip büküp durmalarını sınırlıyor. Sokakta dimdik yürümelerini önermiyor bu siyasetçiler. Evet. Erkek görünce kaçılmasını, sokağa çıkılmamasını, sokaklarda kadınların yürüyüş saatli, yalnız yürüyemeyeceğini, yanında bir erkek çocuğu ya da bir yetişkin erkek olmadan sokağa çıkamayacağını söylüyorlar. Şortlu kadına tekme atan otobüste adamı da, Ceren Özdemir'in katilini de özendiren bunlar. Çifte standartlı yargılar. Bakın, çocuklarla ilgili suç işlemiş çarşı izninde. Şimdi KK'lılar dinliyor bizi. FETÖ davaları, tırnak içinde söylüyorum, mağdur olan insanlar dinliyor bizi. Orada gebe kadınlar var, tutuklu. Emzikli kadınlar var, tutuklu. Hangisine ev hapsi verildi? Hangisine çarşı izni veriliyor onların? Bakın, yargının çifte standartlı bir siyasal araç haline getirilmesinin bir parçası. Devlet politikası, kadın erkek eşitliğine karşıyız biz olduğu zaman bütün yargı mekanizması da ona uygun çalışıyor. Devlet mekanizması bir takım insanları bürokrasiden ve iş hayatından tasfiye edeceğiz diye düşündüğü zaman FETÖ'nün de borsası olur, yargı da ona göre çalışır. Böyle işliyor bu iş. Ne yazık ki Türkiye'de bu hale geldi. O yüzden daha ailelere de benim tavsiyem, kadın hareketi olarak da bunu yapmaya çalışıyoruz. Mağduriyet sızlanmakla çözülmez. Doğru. Sızlanarak gideremeyiz. Ağlayarak, inleyerek, ondan bundan merhamet, sadaka, vicdan, anlayış bekleyerek olmaz. Mücadele ederek olur. Siyaseti değiştirerek olur. Sizin programın adı gibi, fotoğrafın tamamına bakmalıyız. Doğru. Bize göstermek istenen parçasına değil. Ceren Özdemir'de ne oldu? Hemen idam çığlıkları yükseldi. Kadın hareketi ne dedi? Hayır. İdam bunun çözümü değil. Biz taleplerimizin yerine gelmesi, kurumsal mekanizma istiyoruz. Tek tek sivrisineklerin öldürülmesi bizim sorunumuzu çözmez. Biz bataklık kurutulsun istiyoruz. Türkiye'de bugün mağdur olan her kesimin, bütün ailelerin, bütün gençlerin mağdursa mağduriyeti açısından kimse siyaseten sorumlu, muhalefet de sorumludur siyasi işlerden. Gidip oralarda lobicilik yaparak, onların yakalarına yapışarak, iktidarın yakasına yapışarak çözüm alıcı politikalar önermeli ve siyaseti değiştirmeye çalışmalıyız. Ağlayarak, sızlayarak, öfkelenerek hiçbir şeyi çözemeyiz.
Çok teşekkür ediyorum. Daha güzel anlatılamazdı. Yan yana durarak, omuz omuza vererek, hakikaten bu mesele hepimizin meselesi ve artık sizin de dediğiniz gibi dünya bizi izliyor. Ne yaptığımıza ve ne kadar yaptığımıza bakıyor. Bundan da sadece devlet değil, bizler de vatandaşlar olarak sorumluyuz. Sevgili Hülya Gülbahar'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ders niteliğinde bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bu cesaret ve motivasyonla inşallah devam edelim ki artık bu haberleri yapmayalım. Bu gencecik kızlarımızı kaybetmeyelim. Hep birlikte yan yana olalım. Kolay gelsin.
Hepimize kolay gelsin.
Çok teşekkürler sevgili Hülya Gülbahar. Çok kıymetli söyledikleri. Hakikaten yasalarımız neredeyse mükemmel diyeceğimiz şekilde. İyi işleyen hakimlerimiz, iyi karar veren savcılarımız ve hakimlerimiz de var. Hiçbirinin günahını almayalım. Ama ne olur bu halkayı genişletin. Bu kadar sıkıntıya bu memleket gelmesin. Birkaç tane manşet paylaşayım sevgili Nasrullah Ayan'a gidip birazcık ekonomi konuşmadan önce. Cumhuriyet'in bir manşet haberi. Türkiye Sosyal Adalet ve Adil Eğitim konularında 41 OECD ülkesi arasında son sırada, 41 kere maşallah manşetiyle. PISA'da da hile. PISA sonuçları güzel çıktı, aman da ne güzel oldu filan gibi şeyler okumuştuk. Kısmen düzelme olmuş olabilir. Ben gencecik çocukları çok daha fazla matematik ve bilim okurken görüyorum. Gururlanıyoruz hepsiyle. Ama Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın verdiği bilgiye göre Fen ve Anadolu liselerine yeterli bütçe aktarmayan, sayı ve kontenjanlarını arttırmayan Milli Eğitim Bakanlığı PISA'da başarıyı yüksek gösterebilmek için testlerin yapıldığı okul türlerinde Anadolu liseleri ve Fen liselerinin sayısını arttırmış. Yani PISA sınavlarına sadece bu iyi eğitim veren Anadolu Lisesi ve Fen Liselerini, onlar da zaten bir avuç, onların havuzunun içinde yapılmış bu sınav. Bu hakikaten hani FETÖ'cülerin soruları çalıp birbirleriyle paylaşmasına hiçbir farkı yok. Mantık olarak aynı yere çıkar bu. Bununla bu kadar arkadan dolaşmaya, kandırık yapmaya gerek yok arkadaşlar. Altta bir tane daha küçük haber. İzinli cinayet. Son 10 yılda cezaevinden izinli çıkan 15 mahkum cinayet işledi. Kurbanların çoğu kadın. Bir cezaevi haberi daha. Demirtaş ailesi kaza geçirdi. Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş'ı, ki unutmayın hafta başında kalp krizi geçirdiğini öğrendik. 7 gün boyunca bunun kimseye duyurulmadığını öğrendik. Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında Adalet Bakanlığı herhalde sevgili Hande Fırat kadar iyi bilgi vermek zorunda. Hande Fırat'ın sağlık durumundan daha iyi bilgi alma hakkımız vardır diye düşünüyoruz. Hande'ye de geçmiş olsun tabii bu geçen hafta olan olay yüzünden. Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi trafik kazası geçirdi. 9 kişi hafif yaralandı. HDP'liler partililerin yüzlerce kilometre uzaklıktaki cezaevlerine sevk edildiğini anımsatarak bu aileler için de zulüm dedi. Başak Demirtaş da bu sabah attığı tweette Selahattin ziyaretinde kızgın ve üzgün gördüm diye yazdı. Geçmişler olsun diyelim ailesine. Evlatlarını ziyarete giden insanlar böyle yollarda bu kadar zorluk yaşamamalılar. Birazcık ekonomi konuşalım. Sevgili Nasrullah Ayan uzun zaman sonra sesini duyuruyor. Kırmadığı için de çok teşekkür ediyorum. Aralarda İstanbul'a geliyor, gidiyor, toplantılar yapıyor, YouTube yayınları yapıyor. YouTube'una hala abone değilseniz çok şeyi kaçırıyorsunuz. Çok teşekkürler sevgili Nasrullah Ayan yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Öncelikle bir şeyi düzelteyim. Eski yatırım bankacısı yazmışsın benim için.
Değil mi?
Hem yatırım bankacılara ayıp hem bana ayıp.
Peki nasıl, kaldıralım mı o ünvanı? Ne yazalım? Ekonomist yazmayın
yani,
dedim.
Ekonomist yazmayın yani, öyle bir ünvanım yok. Yani emekli yatırımcı derseniz tamam, yeterli olur.
Peki emekli yatırımcı diyelim ama yani şimdi yatırımcıları, yatırım bankacılarını görünce ben bilemiyorum. Neyse yorum yapmayayım. Hatta oraya borsa kralı yazacaktım da sonra dedim Nasrullah abi bana kızar.
O biliyorsunuz. Bir gazetenin bana yakıştırmasıydı, üzerime yapıştı.
Ama iyi yakıştı gibi gözüküyor. Şimdi birazcık bu Vakıfbank meselesiyle ilgili, gerçi şirket halkı açık. Siz de o kurallara çok riayet edersiniz. Konuşmak gerekir mi bilmiyorum ama ne yorum yaparsınız? Şimdi bankanın hazineye devri sonrasında hala bank olarak kalma yeteneğini koruması mümkün müdür?
Şimdi bir defa Vakıf Bank üzerinde yapılan bu anlaşma etik olarak doğru değil. Hı. Yani Osmanlı tarihinden gelen bir gelenektir vakıflar geleneği. Hı hı. Osmanlı geleneğinden gelen vakıflar için padişahların neler söylediğine ve onlara dokunulması tabii halinde yapılan bedduaları bir tabii okursanız ciddi bir sorun var. Fakat bu halka arza dahil olan bir şirket ve halka arz edilmiş bir şirket, bunun %26'sı halka açık, %16'sı da emekli sandığına ait, Vakıflar Bankası memurlarına ait. Şimdi 9 lira 50 kuruş civarı, 9.49.56 tam olarak bir fiyattan halka arz edildi. Halbuki el değiştirdi diyelim. Tabii. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Maliye Bakanlığı'na geçerken şu andaki fiyatı 5.10. Hı hı. Yani dolayısıyla bir şirketin patronu değiştiği zaman yeni gelen patronla hissedarların çalışıp çalışamayacağı özgürlüğü yatırımcıya aittir. Dolayısıyla burada bir çağrı yapılması gerekiyordu. Hı. Ve 9,5 lira üzerinden diğer ortaklara da satmak isterseniz buyurun satın demeleri gerekiyordu. Bunu gerçi kanun hükmünde kararnameyle çözmüşler. Kanun hükmünde kararnameyle zaten her şey çözülüyor bu aralar. Fakat bu etik değil. Yani borsacı açısından, borsa açısından söylemem gereken o. Bir defa tamamıyla sonu artık belli olmayan bir maceraya doğru gidiyor. Çünkü geçen gün bir video yaptım ben. YouTube'da yayınladım o konuda. Hı hı. 250 milyar liraya yakın bir kredi var Vakıflar Bankası'nın bünyesinde. Bu 250 milyar kredi kime verilmiş, nasıl verilmiş? Çünkü son günlerde özellikle kamu bankalarında bu tip kredilerin dönmediğini ve karşılığında işte ziraat işi yapması gereken bir bankanın artık AVM sahibi olduğunu, evbark sahibi olduğunu, iş yeri sahibi olduğunu falan görüyoruz. Bunlar doğru şeyler değil.
Biz bu 2001 krizini hatırlayanlar, bir banka hazineye devroluyorsa ya batıyordur ya satılıyordur. Az evvel Ali Aktaş da öyle dedi. Bu öyle bir şey mi efendim?
Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Esas sorun şu anda dün sevgili Profesör Veysel Ulusoy bir tabir yapmıştı. Onu gerçekten çok hoşuma gitti. Nereden para buluruz ekonomisi bu. Yani şu anda bir defa 2019'u Merkez Bankası kaynaklarını alarak geçirdik. 80-90 milyara yakın bir para aktarıldı. Son günlerde göze çarpan bir yeniden değerlemede bir takım rakamlarla oynandı ve 20 milyara yakın orada da bir eksilme olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafa kar, bir tarafa zarar yazarak Merkez Bankası'ndan bir 20 milyar daha aktarıldı. Bu Merkez Bankası'ndan gelen hazineye parayı 100 milyarın üzerine taşıdı. Tabii 2020'de böyle bir para yok. Yani bir Merkez Bankası karı gelecek görünen. Ve imar affı diye bir şey artık yok. Bedelli askerlik diye bir şey yok. Bir kerelik gelirlerle nereden para buluruzun çözümüne gidiliyor. Bu çözüm de sanıyorum işte bir de tabii kredi vermeleri lazım bazı kesimlere. Kredi vermek için Vakıflar Bankası kontrolü tamamen Maliye Bakanlığı'nın emrine verilmiş durumda. Ben öyle görüyorum.
Şimdi o Merkez Bankası konusunda söylediklerinizi biraz açalım mı? Yani hazine eskiden böyle Merkez Bankası istediği gibi tırtıklayamazdı. Bu kanunlar değişti mi ya da KHK'ları mı değişti? Merkez Bankası kanunu. Bir de bugün gördüğümüz kadarıyla İstanbul'a taşınıyor diye bir şeyler okuyoruz. O taşınıyorsa herhalde hazineyi de taşıyacaklardır.
Şimdi taşıdım demekle finans merkezi olunmaz. Yani taşıdım demekle veya ilan etmekle finans merkezi olunsaydı zaten Ankara'da bunların hepsi mevcut. Ankara'nın İstanbul'dan bir tek denize eksik. Denizde tabii. Finans merkezi olmak için bir şart değil benim bildiğim. Şimdi dünyada finans merkezleri belli ve bu finans merkezleri en azından kanunla, güvenle ve kontratlarıyla oluşmuş merkezler. Yani New York, Chicago, Londra, Dubai, Singapur, Paris gibi merkezler hep böyle oluşmuş. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Yani zaten borsamızın değeri bugün itibariyle toplam %100'ünün değeri 200 milyar dolar civarında. Bu çok büyük bir para değil. Borcumuz çok büyük bir borç değil. Bizim zaten şu anda yabancıların kaçtığı bir ortamımız var. Kalmıyorlar nedense ve yeni yabancı gelmiyor. Bu nedenle ben finans merkezini taşıdım demekle taşıyamazsınız. Bu olsa olsa başkenti İstanbul görmek heveslerinin bir tezahürü olarak yansır. Yoksa finans merkezi öyle olunmaz.
Evet, bu birkaç kere daha böyle gündeme geliyor. Sonrasında yokluyorlar. Kamuoyu yoklamalarında ters çıkınca birdenbire geri adım atılıyor.
Yok, bu sefer kararlılar gibi ama şu anda zaten ciddi olarak yaptırdıkları müteahhitlerin hepsinde sorun var.
Doğru.
Kontratlar iptal edildi, yeniden yapılandırıldı, yeniden götürülüyor. Yani şu anda zaten Türkiye'nin en büyük sorunu müteahhitler sorunu. Yani müteahhitlerin ne kadar batağı olduğunu hala bulamıyoruz.
Bilmiyor, değil mi?
Bulamadığımız için de banka bilançoları şeffaflaşamıyor.
Geçen hafta bu filtre vetosunun arkasından galiba ben Yalçın Hoca'da mı okudum? Bunlar uzun vadede ödeyemezler borçlarını, sonra devlete devrilirler vesaire gibi böyle bir senaryo yazmıştı.
Doğrudur. Ben de aynı görüşte.
Öyle mi? Yani ona mı gider iş? Bu filtre maliyetlerini karşılayamazlar. Sonuçta devlete devrolurlar. Devlet her şeyin sahibi olur.
Şimdi nihayetinde yapılandırma dediğiniz faizsiz bir yapılandırma değil. Faizsiz bir yapılandırma bankalara zarar verir.
Doğru.
Bankaları göçertir. Dolayısıyla faizle yapılandırma ancak ölümün zamanını erteler. Yani kemoterapi gibi bir şey kanser olan hastaya.
Biraz ağır oldu. Peki 2020'de nasıl bir Türkiye olacak sevgili Nasrullah? Yani ne görüyorsunuz?
Valla 2020'de eğer devlet sorununu kabul etmezse, iktidar sorununu kabul etmezse bundan ağır olacak. Yani şu anda sorununu kabul etmeyen ve biz iyiyiz diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yaparsanız yapın, bir defa 2018'de Sayın Bahçeli'nin yaptığı erken seçim çağrısını hatırlayın.
Tabii.
2019'a kadar zor çıkarız, ekonomi çok zor durumda diye yola çıkıldı. Seçimler yapıldı, iki tane seçim, yerel ve genel seçimler. Arkasından bir de üçüncü sonuçları beğenmedikleri İstanbul seçimleri Tabii. yapıldı. Ve hala sistem oturmuş değil, ekonomi çözümlerini bulamıyor. Şu anda günlük idare ediyoruz. Günlük ne kadar idare edersek o kadar idare edeceğiz gibi görünüyor. Bundan mevcut çığırtkanlar da memnun. Her gün konuşacak bir şey buluyorlar. Hükümet de memnun. Çünkü şu ana kadar doları baskı altında tuttular. Ama baskı altında tutulan her şey gibi gün gelir tutamazsınız.
Böyle bir ihtimal de var diyorsunuz.
Böyle bir ihtimal var tabii.
Peki bunu mu açmak istersiniz yoksa erken seçim ihtimali var mı sorusuna mı yanıt vermek istersiniz? Ben size bırakayım. Yani ben, dolar gerçekten yükselebilir mi ve erken seçim var mı?
Şimdi dolar gerçekten yükselebilir ama ne kadar yükselir, ne zaman yükselirin cevabı bende değil.
Değil, anladım.
Yani yapılacak yanlışlara veya doğrulara bağlı bir şey. Ne kadar müsaade edecekler, yani şu anda müsaade etmeyecekler gibi görünüyor. Hı-hı. Bunu da neyle yapıyorlar? Kalem oyunlarıyla evet. yapıyorlar. Ama şu anda Türkiye'nin Arjantin'den farkı, Arjantin'de halk parasını çekiyor ve kaçırıyor. Türkiye'de halk bankada parasını tutuyor. Yani
bankacılık Türk sistemine hala güveniyor insanlar.
Evet. Onun için Türkiye'de devam ettirilebilir, bir süre daha devam ettirilebilir ama ekonomik gerçekler, işte bu ay mesela sinyal verdi. İthalat %18 arttı, ihracat yerinde sayıyor. Bu artık bu rakamlara ithalatçının alıştığı ve halkın alıştığı anlamını getirir. İthalat için döviz talebi artarsa bu fiziki döviz talebini getirir.
Doğru.
Fiziki döviz talebi de nasıl olacak, nereden gelecek? Bu bir yerlerden yaptığınız borç paralarla, swaplarla falan karşılanamaz. Çünkü giden o döviz geri gelmeyecek bir şekilde. Çünkü ithalata harcanacak.
Evet, bir ara hakikaten Vakıfbank ve Halkbank'ın eliyle o gece yarısı döviz satarak kuru indirme operasyonları yapılıyor.
Hala devam ediyor. Hala günde 24 saat operasyon içindeler. Yani biz ekranlardan görüyoruz, mesela dolar 4 aydır 5.75 civarında, esasında serbest kurumuz var ama serbest kurumuz yok gibi hareket ediyor.
Doğru.
5.75 civarında fixlenmiş durumda. Tabii fixlenmiş kur veya sabit kur kötüdür demiyorum. Bu bir tercihtir diyorum. Ama Türkiye konvertibiliteyi seçmiş bir ülke. Konvertibiliteyi seçmiş bir ülkenin de bazı şeyleri göze alması lazım. Şu anda ne oluyor? İşte o Londra'daki yatırımcılara attığımız swap tokatı yüzünden yabancılar tamamen piyasadan çekildi. Yerli hiçbir spekülatör buna müdahale etmiyor, edemiyor. Ya gücü yok ya korkuyor.
Korkuyor tabii.
Dolayısıyla kimse ters bir pozisyon almak istemiyor. Ama bu devam ettirilemez.
Doğru. Sürdürülebilir bir şey değil hakikaten. Seçim ihtimali görüyor musunuz 2020'de abi?
Ben görüyorum. Ben özellikle son bu termik santralleri vetosundaki vetodan dolayı da pekişiyor. Bir defa yeni kurulacak iki parti, Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nun partileri de bunu hesaplıyorlar herhalde. Hı hı. Ama ben 2020'de mutlaka seçim bekliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İstanbul'a geldiğinizde stüdyoyu da bekliyoruz. Ama takipçiler mutlaka İnşallah. Mutlaka YouTube'danız. Kitap Sağ hala olun. Piyasada değil mi? Hala satın alabiliyoruz.
Efendim?
Kitap hala piyasada ve satın alabiliyoruz değil mi efendim?
Kitap piyasada maalesef yani raflara çıkarmadılar. Bazı kitapçıları satmadılar. Ben kendim tedarik ediyorum isteyenleri de. Elimde de az var zaten.
Az mı kaldı?
Bakalım belki bir baskı daha yaparım. Yaparsınız belki yapmam.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ
Görüşmek
olun.
Görüşmek üzere sevgili Nasuh Dayan.
Sevgiler sağ olun.
Ekonomiyi daha sağlıklı yorumlayan, daha bize net anlatan yoktur herhalde. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığı için. Şimdi bugün hakikaten çok kıymetli isimlerle çok güzel bir yayın yaptık. Noktalarken de kaybettiğimiz Ceren'imiz için bir şarkı çalalım. Önümüzdeki haftanın daha iyi olabileceğini umarak, daha mutla uğraşarak, çalışarak, sevgili Hülya Gülbahar'ın dediği gibi mücadele ederek, kapı kapı dolaşarak, siyasetler, dernekler, komşular, muhalefet, iktidar hepsi yan yana sorunlarımızı nasıl çözebileceğimize bakalım. Fotoğrafın tamamından bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere haftaya.
Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi. Yaşandı, seyrettik, sonunda yeter dedik, bir daha susmayara dek. Suskunduk ve bekledik, yaşandı, seyrettik, sonunda.
Anlatılmayanları anlatmaya, kulisleri dinlemeye, gözden kaçanları hatırlatmaya devam ediyoruz. Fotoğrafın tamamında yeni sezonda yine birlikteyiz. Siyasetten ekonomiye, dünya haberlerinden popüler kültüre. Ben Ahu Özlük.
gündemi yakalamak, fotoğrafı tamamlamak için RSFM'deyiz.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.